Ayrım 4.
Eğer para isteyeceksen hemen söyleyeyim ki aylık alamadık bir bordro karışıklığı yüzünden. Param var, para istemiyorum. Hatta bu akşam sen gelmeseydin karavana yiyecektim erlerle. Korkma, ikimize yetecek kadar param var. Bu akşam için eğer canın çekerse biraz da içeriz. Bir süre konuşmadan yürüdüler. Kestirmeden çarşı içine çıkıvermişlerdi. Tanıdığım bir köfteci var diye çekti kolundan Mustafa'yı. Veresiye de yiyebiliriz gerekirse. Yolun sağındaki bir tütüncüye girdi, küçük bir şişeyle çıktı dışarı. Şarap dedi, köfteyle iyi gider. Keyfi kaçıvermişti. Değil içmek, canı yemek bile istemiyordu Mustafa'nın. Karnen var mı diye sordu İlhan masaya oturunca. Alamadım yanıma aceleden dedi. Neydi acelen? Daha doğrusu eve uğramadım. Şükran merak etmez mi? Etmez, gördüm kendisini. Bana geleceğini de söyledin mi? Hayır dedi. Sana geleceğimi söylemedim. Hele ki onu düşünebilmişsin. Önce kendi bardağını doldurdu. Bu davranışını doğru bulmamış olacak ki dolu bardağı Mustafa'nın önüne sürdü. Onun önünden aldığını da doldurdu. Haydi içelim diye kaldırdı. İçelim. Boş mideye yarım bardak şarabı dikti İlhan'a uyarak. Köfteci ızgaradaki hazır köftelerden iki tanesini hemen yetiştirivermişti. Vitrinde bir kayık tabağı içinde fasulye vardı. İki de piyaz dedi Mustafa. Sen bir piyaz getir yetişir Hamdi Usta. Cebinden çıkardığı koçandan günün karnesini koparıp verdi köfteciye. İster istemez 250 gram ekmekle iki kişi yetineceklerdi. Bir cömertlik etseydi yarının karnesini de verir, bir bu kadar ekmek daha getirtebilirdi. Hiç oralı olmamıştı. Yemeğin kısa kesilmesini isteyen bir tutumu vardı. Hamdi Usta birer ikişer köfteleri taşıyordu masaya sıcak sıcak. Yandaki masada tuttukları balığı pişirten balıkçılar oturuyordu. Burcu burcu bir balık kokusu kalkıyordu masalarından, soğan kokusuyla karışık. Günlük işlerinden hoşnut görünüyorlar, köftecinin pişirip getirdiği istavritleri elleriyle atıştırıyorlardı. Son köftelerini bardağın dibindeki şaraba denk getirmişti iki eski arkadaş. ''Bir dakika'' dedi Mustafa, ''şimdi geliyorum.'' Çıktı dükkandan, az önce İlhan'ın girdiği tütüncüye girdi. Şarabın markasını söyledikten sonra bir şişe dedi. Sardırmadan aldı eline. İlhan sigarasını çekiştirerek onu bekliyordu. Ne o dedi, şarap mı aldın? Köfteyle güzel gidiyor da ben içmem artık dedi. Bu gece bölüğe döneceğim. O da neden? Diye sordu Mustafa. Bir nöbetçi arkadaşın nöbetini alacağım da. Alınmıştı ama önemsemez görünüyordu. Nasıl olsa bulaştırdın ağzını dedi. Ha bir bardak fazla, ha bir bardak eksik. Bardağına koyduğu şarabı direnmeden içti Mustafa. Hamdi Usta diye seslendi. Sen bize sıcak sıcak ikişer köfte daha getir. Gelen köftelerle birlikte yapıştılar bardaklarına. Haydi dedi Mustafa iyi günlere. Kuşkuyla gözlerinin içine baktı İlhan. Sağlığa dedi. Sahi nasıl sağlık durumun? Raporun süresi dolmuş olacak bugünlerde. Evet dedi, yenisini aldım. Nisan'ın haftasına kadar raporluyum. Evinde dinlenecek yerde. Oradan oraya koş. Bundan sonra ben yatalak değilim ki. Durumum el verse de şu köftelerle her akşam iki bardak şarap içebilsem. Her akşam şarap içmeni tavsiye etmem ama rahatça evinde kalabilirsin. Biliyorsun, bu yıl kurduk evi. Karım Silvan'daydı. Ben Gedikpaşa pansiyonlarında. 2 yıldır onu İstanbul'a aldırabilmek için ne kadar uğraştım. Sen onun yanına gitseydin daha kolay olmaz mıydı? Güldü Mustafa. Milli Eğitim Bakanı gibi konuşuyorsun, dedi. Orası da yurdun bir parçası değil mi? Bakan da böyle söyledi bana. Seni Silvan'a vereyim, dedi. Peki dedim, İstanbul'a kimleri vereceksiniz? Daha itibarlıları değil mi? Hasta olduğum için beni İstanbul'a gönderen siz değil misiniz? Bununla birlikte İlhancığım, herkes üzerine düşen görevi yapmayı göze alsa ben de kalkar giderim Silvan'a. Kendi isteğimle oraya bir atandım mı en kısa zamanda giderim doktorsuzluktan. İstanbul'a bir raporla geldiğime göre neden hakkım olan bir şeyi başkalarına peşkeş çekeyim? Sanatoryum var mı Silvan'da? Gerektiği zaman gidip bir röntgenden geçebilir miyim? Sanatta toplumcu, öğretmenlikte günün adamı, nasıl uzlaştırıyorsun ikisini? Mustafa düşünüyordu. Doğru muydu söyledikleri? Gerçekten öğretmenlikte bir çıkarcı mıydı? Sanatta dediği gibi bir toplumcu sayabilirler miydi kendini? Bu görüşünü daha yerli yerine oturtamamıştı ki, daha doğrusu hiçbir şeye karar verip uygulamaya geçmemişti. Edebiyat öğretmeni çıktığı gün hastalanmış, sanatoryuma girmişti. Nasıl kendiliğinden hasta olmuşsa, solcu şairliği de kendiliğinden başlamıştı. Böyle olmayı düşünmemişti hiç. Kendi bunalımları, toplumun sıkıntılarını yazıyordu. Bu yüzden yazdıklarına toplumcu şiirler diyorlar, daha da ileri giderek onu solculukla suçluyorlardı. Bir tutuklama kağıdı bile çıkmıştı bu şiirler yüzünden. Hesap vermesini istiyorlardı kendisinden. Düşünüp kaldığını görünce, "Ben senin yerinde olsaydım," diye başladı İlhan. "Kalkar tıpış tıpış savcılığa giderim. Daha önce birinci şubeye, aynı kapıya çıkar. Aynı kapıya çıkmaz, ayrı ayrı kapılara çıkar. Özgürlük içinde yaşayan bir ülkenin şairi olarak yazdıklarımdan kuşkulandılar mı? Kendimi savunmak için aydınca bir hesaplaşma olur mu mahkemeye çıkışım? Toplum karşısında açık açık hesap verme olurdu. Gördüğüm tepki bana öğretirdi yazdıklarımın anlamını. Sanatçı olarak görürdüm şiirimin başarısını ya da yerine oturmadığını. Bugün beni çağıranlar bana bu olanakları vermek için çağrıda bulunmuyorlar ki. Başımı ezmeye karar vermişler, ibret olsun diye. İşkencelere ne kadar geç katılırsam onların utkularını o kadar geciktirmiş olacağım. Şu halimle bile kendime güvenim artacak. Ya bu gecikme onların hıncını körüklerse? Evet, dedi. Onların hıncı ortada, bir kızgınlık. Bu öfke adalet örgütünün kızgınlığı mı? Yok, hiç sanmıyorum. Bu hınç karşıt olduğum baskıcı kişilerin, bir sınıfın hıncı. Demek ki ben bir bakıma onları kızdıracak kadar başarılı olmuşum sanatımda. Onlar yaşama olanaklarını kimden, kimin sırtından sağlar? Ben böyle düşünmesem bile onlar öyle düşünüyorlar demektir. Beni tutuklamak istediklerine bakılırsa. Kaçmakta onların hıncından kurtulamazsın ki. Bir an önce gidip kendi sağlığıma kıymalarını dilemeliyim, öyle mi? Doktor daha 2-3 gün önce beni muayene etti, yeni filmimi gözden geçirdi. Okula gitmemi bile doğru bulmadı. Sen tutup zindana gönderiyorsun. Benim bildiğim gitmenin doğru olacağı. Bu belki kendi zararına olacak ama başkalarına yararlı olacağını da yadsıyamazsın. Bir şiirinde şöyle dememiş miydin? Bilsem ki kimsenin parmağı yok, bu sürüp giden işkencede, kılım bile kıpırdamadan bir sabah çekerdim dar ağacına kendimi, bilsem ki suç bende. Öyle dersin de kendi kılına bile dokunamazsın. Bilsem suçun bende olduğunu, bil, biraz da sende. Suçlaması kolay, sen bir aydın olarak, bırak beni, konu sensin şimdi. Hem bir sınıfı tümüyle suçladığın yetmiyor mu? Bu suçlamayla bir de sanat yapıldığını ileri sürüyorsun. Suçlama hiçbir zaman şiir olmaz. Bir gün gelecek suçlamalardan başka konularda da şiir aranacak. Ama henüz böyle toplumlar yok. Sorunları, bütün sorunlarını çözümlemiş toplumlar henüz yok. Sanatçı hangi toplumda olursa olsun bu sorunları bulup çıkarmakla görevli kişidir. Ben de her görevli gibi topluma hesap vermek zorundayım. Gerekirse suçlayarak. İster hesap ver, ister verme. Bence önemli yanı başkalarına zararlı olmaman diyorum. Savcılık tutuklaman için emir verdi vereli, seninle konuşmak, şurada oturup içmek bile suç. Bırak yararlı olmayı, artık en yakınlarına bile zararlı bir kişisin sen. Kalkalım istersen. Seni daha da suçlu durumda tutmak istemem. Eğer benim bu memlekette birine hesap vermem gerekirse sıra sana çok sonra gelecektir. Dilimin döndüğü kadar anlatmak istediğim suçunun karşılığını neyse yasalara göre bu cezayı tek başına çekmen gerektiği. Buna ne çocuğunu ne karını hatta ne arkadaşlarını ortak etmeye hakkın yok. Ne de seni. Doğru, ne de beni. Şimdi buradan çıkınca seni istasyona kadar götüreceğim. Biner gidersin. Doğru nöbetçi savcıya. Ters ters baktı yüzüne. Elinle götürüp teslim etsen daha iyi olmaz mı? Başkalarının iyiliği için onu da yaparım gerekirse. Bu kadar insancıl olduğunu bilmezdim. Seni fazla zahmete sokmak istemem. Bak Hamdi Usta. Yanlarındaki masada balıkçılar bir kayık tabağını yatırdıkları lüferi didikleyip duruyorlardı itişe kakışa. Gürültülerinden duyuramamıştı seslenişini. Elini kaldırıp bir daha seslendi Mustafa. Hamdi Usta, bakar mısın? Buyur beyim. Hesap. Şimdi beyim. Ocaklığın içindeki kör lambanın altında bir şeyler yazıp çizmeye başladı. Bu kör lambadan çıkan ışıkların sanki sokağa sızma tehlikesi varmış gibi dükkanın tek penceresi boyama bir Amerikan beziyle sıkı sıkı perdelenmişti. Hamdi Usta yazılı olarak hesabın içinden çıkamayacağını anlayınca ortalama bir kuruşlandırma yaptı, gelip kulağına söyledi çekine çekine. Oysa Mustafa'nın sandığından da düşük bir hesaptı bu. 5 lirayı geçmiyordu çünkü. İlhan bu hesaplaşmadan uzak kalmak için sigara paketini meşin tabakasına istif ediyordu. Hesap işinin bittiğini görünce kalkalım dedi. Saatine şöyle uydurmadan bir göz attıktan sonra seni istasyona da götürmeyeceğim dedi. Çok geç kaldım. Dışarı çıkar çıkmaz uzattı elini. Haydi iyi geceler. Gösterdiği ilgisizlik kendisini de rahatsız etmiş olacaktı. Bununla beraber dedi, ben hafta sonunda sizin eve bir uğrarım. Bir tayın arttırabilirsem bırakırım. Hiç zahmet etme dedi Mustafa. Evde bulunmayacağıma göre hiç gereği kalmayacak. Üstelik karnemi de onlara bıraktım. Güle güle, seni istasyona kadar götürmek isterdim. Hem geç kalacağım hem de istasyonda çeşitli kişilerle karşılaşmak hiç hoşuma gitmez. Hadi hoşça kal. Seni bundan sonra hiç rahatsız etmeyeceğim. Hapisten çıktıktan sonra bile. İstasyona doğru yürüdü ama bilet gişesinin önünden döndü. Onu korkutan trenin kalabalığı değil, tam tersine adamsızlığı olmuştu. Paltosunun yakasını kaldırdı, vurdu havaalanını yoluna, Londra asfaltına. Taş odanın ıslaklığında bir saattir susuyorlardı. Nöbetçi gözlerini üzerlerine dikmiş, verilen buyruğa aykırı bir davranış göstermemeleri için kıpırdamadan duruyordu karşılarında. Halil, ayağına dolanan yumuşak bir yaratığın verdiği şaşkınlıkla ''Vay anasını!'' diye bağırdı. ''Nedir bu be?'' Gemici fenerinin koyu mavi ışığında ikisinin arasında bir süngü uzanmıştı hemen. ''Yakarım canınızı! Yasak demedik mi konuşmak?'' Büyüklükte kediden hiç de aşağı kalmayan bir fare postallarına çarparak iki ayağının arasından geçmişti nöbetçinin. Süngüyü fareye saplayabilmek için ucunu hızla çevirdi ayaklarının dibine. Tüfeğin dipçiği duvara çarpmasaydı saplayabilirdi de. Fare çoktan bir deliğe girmişti ama hangi deliğe? Merdivenin üst basamaklarından postal patırtıları duyuluyordu. Demek bu arada merdivenlerin üst başını boylamış da olacaktı. Mustafa taş odanın en azından 4 nöbetçiyle sarılmış olduğunu anlamıştı postal patırtılarından. Bu nöbetçiler hava almalarından başka ne yapmaları gerekirse tümünü yasaklamak için sarılmışlardı süngülerine. Geçmişini anımsamaktan başka Mustafa'nın yapacağı hiçbir şey kalmamıştı şu taş odada. Sonra diye düşündü. Sonra ne olmuştu? Surların önüne kadar yürümüştü. Topkapı'dan, Silivri kapıdan da içeri girebilirdi ama boyuna yürüyordu işte. Çok az bilirdi İstanbul'un bu kesimlerini. Durmadan yürüyordu gecenin ıslaklığında. Edirne kapıdan girdiği surlardan içeri. Eğer yağmur boşalmamış olsaydı geldiği yolu tersine yürüyecek, böylece gide gele sabahı edecekti. Nişantaşı Ortaokulu'na verilmeden önce bu semtte öğretmenlik yaptığı için sabahçı kahvelerine kadar bilirdi bu yöreyi. Daha olmazsa sıcak bir ıhlamur karşılığı birkaç saat dinlenebilirim diye düşünebilirdi. Yarı maskelenmiş bir lambanın ışığında saatine baktı. 2'yi geçiyordu. Bu saatlerde buralardaki tüm kahvelerin kapalı olması gerekirdi. Çaresiz bir yerden bir yere iş için bir yolcu temposuyla yürümesi gerekiyordu. Sağından solundan devriye düdükleri duyuluyor, ortalarda kimsecikler görünmüyordu. Saçak altında Belki de pencere arkalarında geçiştirip sürdürüyorlardı nöbetlerini. Eğer karşısına bir devriye çıkarsa duruma en uygun cevaplar düzenliyor, hemen 5-10 dakikada yeni durumlara göre bulduklarını değiştiriyordu. Saraçhane başından Atatürk bulvarına saptı. Ayakları onu Selim Paşa sokağına doğru sürüklüyordu. Buraya kadar hiçbir devriyeye rastlamamıştı. Bu durum ona yüreklilik kazandırmıştı. Oturdukları 3 katlı ev görünüyordu karşıdan. Üst katta ev sahibi subay emeklisi Halit Bey oturuyordu. Orta katta ilk öğretim müfettişi Kemal Bey. Hemen şoseyle bir hizada olan katta da kendileri. Ters yoldan girdi Selim Paşa sokağına. Eğer kapının önünde yolunu bekleyenleri görürse kendisini göstermeden hemen dönebilecekti. Eve yaklaştıkça yağmur da hızlanıyor, ayak seslerini eğer varsa yolunu beklemesi gerekenlerden gizlemiş oluyordu. Biraz da yağmurdan kaçarcasına hızla geçtik kapının önünden. Kimsecikler yoktu. Geldiği yoldan hemen dönmemek için ana caddeye sapmadan Yeşil Tulumba Sokağı'na doğru yürüdü. Ters yönden girdi Selim Paşa'ya bu kez. Kulakları devriyelerin düdüklerindeydi. Gelen yakalamaktan çok görev başında bulunduklarını mahalleye duyurmak isteyen bir davranıştı bu. Hiç de tehlikeli olmuyorlardı kendisi için. Düdük seslerinin geldiği yöne doğru gitmiyor, sesler uzaklaştıktan sonra yolunu sürdürüyordu. Yönünü, yöresini kollaya kollaya Şükran'ın yattığı odanın altına yanaştı. Kulaklarının alışık olduğu vuruşlarla dokundu pencereye. Bilirdi, çok hafifti uykusu. Bir iki adım gerileyerek pencerenin ekranında bir başka görünmesini bekledi. Aradığı yüz dağınık saçlarla görünmüştü işte. Çok geçmeden de sokak kapısının açıldığını, gıcırtısından anlayınca yavaşça kaydı içeri. Karanlıkta elleriyle bulduğu Şükran, "Gir içeri, çabuk," dedi. "Islanmışsın." Onu oturdukları dairenin kapısına doğru çekip götürüyordu. İçeri girdiklerinde, "Değiştir çamaşırlarını," dedi. "Çabuk." Hasta mıydı, hastalanacak mıydı bilmiyordu. Bildiği tek şey ayakta duramayacak kadar yorgun oluşuydu. Daha çoğu uykusuzdu. "Biraz uyumak istiyorum," dedi. "4-5 saattir ayaktayım." "Anlatacaklarım var sana." "Biliyorum," dedi. "Geldiler, evi aradılar, nerede olduğumu sordular, kapıda dikildiler bütün gün. Birilerinden çekiniyormuş gibi, bu kadar değil," dedi. "Ne kadar kitap varsa paketleyip götürdüler. Eğer kocan gelmezse seni de içeri alırız," dediler. "Yani rehine olarak öyle mi? Kim bilir? Ne yapmamı istiyorsun?" Susuyordu Şükran. Soyunup giyinmesine yardım ederek sorusunu savsaklıyordu. Mustafa biraz da onu sınamak için, "Gideyim mi? Ne dersin sabahleyin?" diye sordu. Sorusunu duymazlıktan gelerek konuşmaya başladı. "Hani uzun Nevzat dediğim bir arkadaşım vardı ya, üniversiteli. Evet, Nevzat Arık. Öğleden sonra kapıya gelmiş seni arıyordu. İçeride polisler vardı. Ben yok evde diye uzaklaştırmak istedim. Yüzüm ona dönük olduğu için içeride yabancıların bulunduğunu kaşımla gözümle anlatmaya çalıştım. Gitti. Ben kapıyı kapar kapamaz memurlardan biri çıktı takıldı peşine. Pencereden görüyordum. Biraz hızlı gitse yetişebilirdi polis ama hızlanmadan izliyordu onu. Evden gidenin yerine çok geçmeden 2 tane polis daha geldi. Oh, demek hiç yalnız bırakmadılar seni. Aliş her zaman sokağa çıkmak isterken ayrılmadı yanımdan. Hep oturdu köşesinde. Seni hastanede kaldığın günler bile arayıp sormazdı. Bugün boyuna babam nereye gitti diye sordu durdu. Ben ileriyi de düşünerek Ankara'ya gitti dedim. Dedeni görmeye biraz yatışır gibi oldu." Mustafa ıslak çoraplarını da değiştirdi. Beklediği cevabı alamamıştı. "Şöyle bir saat kadar uyusam," dedi. Sonra çıkar giderim. "Nereye?" "Bilmiyorum." Bir süre sustuktan sonra biraz da öfkeyle, "Aman," dedi. "Bilsen bile nereye gideceğini söyleme sakın. Boş bulunur da kaçırırım ağzımdan." "Gerçekten bilmiyorum. Şu var ki kendi ayağımla da gidemem emniyet müdürlüğüne. Hele evde oturup beklemek hiç işime gelmez. Alıp götürmeleri için. Yakalayıp götürürlerse o başka. Ortalarda dolaşıp dururken mutlaka yakalanacaksın bir gün. İyisi mi?" Aptalca yakalanmak da hoşuma gitmez. Hatırlıyor musun? Bir Hamdi Yılmaz vardı. Verem ilacı yapıp satıyordu bir zamanlar. Gazetelerde yazılar çıkmıştı bu hapların harikalar yarattığı konusunda. Evet, hatırlıyorum. Ağır hasta olduğun yıllar. Sen de ne yap yap, al bu ilaçları demiştin. Öyle demiştim. Sonra bu adamın bir dolandırıcı olduğunu anlaşılmıştı. Ya ben bu hapları alıp da içmiş olsaydım, bir aydın olarak nasıl bakardım insanların yüzüne? Anlayamadım ne demek istediğini. Olumlu bir aydın olarak, bir şair, bir sanatçı. Bırakalım bunları da kendi sağlığımdan sorumlu bir aydın olarak. İnsan ileride utanmamalı yaptıklarından. Kuzu kuzu kendi ayağımla gitmek istemiyorum. Hele aptalca yakalanmak, o da dokunur kişiliğime. Yok, eğer sana bir zararım dokunacaksa o başka. Benim git dememi bekliyorsan aldanırsın. Sorumluluğu var. Sana git de teslim ol demenin. Henüz hastasın. Her şeyden önce temiz havaya ihtiyacın var. Bu bile gitmemen için akla uygun bir neden. Üstelik orada yalnız havasız değil, besinsiz, bakımsız da kalacaksın. Eğer yatıp kalkacak güvenilir bir yer bulursan, ileride sağlığını yoluna koymak için elimizden geleni yapabiliriz. Her gün birini gönderirsin bizim kasaba, pirzolalık et aldırırsın. Hani senin bir deyimin vardır, haftanın tek günleri çift günleri diye. Tek günlerinde ben alırım, çift günlerinde de sen adamını gönderip aldırırsın. Her seferinde benim adımı söyler, kasabın anlamaması için. Biraz rahatlamıştı Mustafa. Demek benim emniyete gitmemi istemiyorsun, öyle mi? Dedim ya, işine karışmak istemiyorum. Sen yalnız sıradan bir öğretmen değilsin. Şiirleri üzerinde durulan bir şairsin. Sorumluluğun var. Senin gibi bir kadının kocası olmak sorumluluğu da ekleniyor bu sorumluluklar üzerine. Şu halde kendimi toplayıncaya kadar beni arayanların eline düşmemeliyim. Biraz ıhlamur kaynatır mısın? Sıcak sıcak içeyim. Şükran mutfağa girince arkasına aldığı battaniyeye sıkı sıkı sarındı. Ayaklarını altına alarak kıvrıldığı olduğu yerde. Yarı uyur, yarı uyanık ne kadar bekledi bilmiyordu. Elinde ıhlamur bardağı ile geldi Şükran. "Kapıyı nasıl açtığıma dikkat ettin mi?" diye sordu. "Hangi kapıyı?" "Sokak kapısını." "Dikkat etmedim, nasıl açtın?" Arkasındaki sürgüyü çekerek. "Sürgü mü vardı kapının arkasında?" "Yoktu ama oldu şimdi. Polisler, Halit Bey'i sıkıştırmışlar. Sen anahtarla açıp geceleri girmeyesin diye bir sürgü yaptırmasını söylemişler. O da çıkamamış sözlerinden. Kimden öğrendin? Ayten'den. Ne iyi kız şu Ayten. Öyle. Bugün o işaret etti bana polisleri. Anlattı, indi de aşağıya. Şu başladığın şiirin müsveddelerini bulabilir misin? Hani oğluma adlı uzun bir şiire başlamıştım." Gülüyordu Şükran. Birinci şubeye gittiğin zaman istersen onlardan. Demek müsveddeler de gitti. Fotoğraflar, dergilerden kestiklerin, yazılar, senin için yazılmış eleştiriler. Birden dayısının kızı Zehra gelmişti aklına. Onda yeni yazdığı bir iki şiirin kopyası olduğunu anımsadı. Zehra da var dedi. Güvenme hiç. Henüz görmedim kendisini ama dün oraya da gittiler. Belki uğrarsın diye. Yani orası da göz altında desene. Kalktı, Aliç'in odasının kapısını aralayıp baktı. Sofadan sızan cansız ışıkla sarı saçları görünüyordu örtülerin arasından.